Meraklısına bilime hoş geldiniz. Bu akşam salgın yönetimi ve toplumsal psikolojiyi konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Nebi Sümer. Meraklısına bilimin ve medyaskop yayınlarının çok da yabancı olmadığı bir konuk. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar Murat Bey.
Sizi tekrar görmek bizim açımızdan da güzel oldu. Tekrar teşekkür ederiz davetimizi
Çok sağ olun. Teşekkür
kabul
ederim.
ettiğiniz için. Şimdi bir isterseniz özetle başlayalım. Şimdi bayağı uzun bir süre oldu. Biz
Evet.
bunun çabuk geçeceğini, 2-3 ayda geçeceğini beklerken neredeyse 1,5 yıla yaklaşmaya başladık. Herhalde en iyi ihtimalle sonbahardan önce de bu iş bit ya daha doğrusu 2022'den önce de bu iş bitmeyecek gibi gözüküyor. Şimdi
Evet.
bir özet çıkartabilir misiniz acaba bize sizin uzmanlık alanınız açısından yani toplumsal psikoloji açısından nasıl başladık biz bu işe? Nasıl geçti bu neredeyse 1,5 yıl ve nereye geldik sonunda? Bundan 1,5 yıl önce mesela Şubat 2020'deki Türkiye'nin toplumsal ruh haliyle bugün Mayıs 2021'deki Türkiye'nin toplumsal ruh halini bir karşılaştırır mısınız uzman gözüyle?
Çok teşekkür ederim. Aslında 15 ayı bitirdik dediğiniz gibi çok şey değişti bu süre içerisinde. Geçen yıl Mart ayında baktığımızda doğal olarak bütün dünyada olduğu gibi büyük belirsizlik ve kaygı hakimdi ama umut daha yüksekti ve yazın biter beklentisi de vardı insanlarda. Genel olarak fakat etki birey düzeyinde, aile düzeyinde, toplum düzeyinde farklılaştı. Ülkeler arasında çok büyük farklar göründü. Zaman içerisinde Türkiye'nin serine baktığımızda başlangıçta aslında gayet olumlu işler yapıldı. Yani büyük bir güvenle Sağlık Bakanlığı'nın Mart ayında başladığı önlemlere işte uyma çok yüksekti. Toplumda daha kapsayıcı bir yaklaşım vardı. Bütün paydaşlar için alınmazsa bile bilim kuruluna güven çok yüksekti. Büyük kapsayıcılıkla toplum desteğini aldı. Bir avantaj daha yaşadı. Bunu hep tekrarlıyoruz Türkiye genelde. Bazı Batı ülkelerinde özellikle Trump Amerika'sında çok gördüğümüz veya inanılmaz zarar veren kutuplaşmanın pandemi önlemlerine ya da pandemiyle mücadele etkisini Türkiye'de görmedik. Çünkü Türkiye'de o günlerde özellikle muhalefet bir paydaş olarak görünmediği durumda bile çok destekleyici davrandı. Tamamen önlemlere uydu, hatta çok teşvik etti. Bu avantajlı ancak zaman içerisinde bence dört tane temel yanlış yapıldı bizi olumsuz etkileyen. Bu nedenle psikolojik etki çok fazla artmasa bile bazen de alttı ama genel maliyeti yüksek olduğu topluma. Yani bu dört etkiyi ben şöyle sıralıyorum. Yani bir zamanlama bakımından yapılan sorunlar, tutarlılık bakımından, öncelik bakımından ve hakkaniyet ya da adil uygulama bakımından olanlar. Yani sıraya gidecek olursak zamanlama bakımından baktığımızda birincisi bu kapanma ya da rakamları takip, şöyle söyleyelim. Yani rakamları, bilimsel bulguları, bilim kurulunun önderliğini kabul edip bu rakamların gereklerine göre davranma konusunda dakik olunmadı. Örneğin en yükseğe çıktığı zaman da ölümlerin ve pandeminin ta Kasım'da, geçen Kasım'da ikinci büyük önlem alınabildi. Oysa rakamlar çok net olarak, yazın zaten büyük hata yapıldı. Uzun süre biliyorsunuz sadece ağır hastalar verildi. Pozitif sayıları verilmedi. Bu büyük bir eksiklikti, güveni kıran ama çok geç alındı önlemler. Etkisi hızlı göründü, etki göründü. Mart'ta tekrar açmaya başlandığında maalesef aslında artıyordu bu. Yani 6 bin lira düşen örneğin artık açıklanan pozitif sayısı 9 bin lira çıktığında tekrar açıldı. Yani açılmaması gereken bir zamanda açıldı. Üçüncü bir dalga gördü Türkiye. Şu anda işte tekrar düşmeye başladığımız şeyi çok yüksek maliyetle başladı. Yani 300 küsürlere, 370'lere kadar çıktı ölümler. 60 bin lira buldu pozitif sayıları. Ondan sonra tekrar kapandı. Yani zamanlama bakımından biraz geç hareket edildi. Virüsün önüne geçmek yerine takip edildi. Ona öncelik verildi. Büyük bir kafa karışıklığı yaşandı. Yani aşı konusunda yeterli bir sağlık iletişimi yapılamadığı için aşı başladığında bitecekmiş gibi bir yanılsamaya toplum kaptırıldı. Oysa hala Türkiye'de şu anda 20 milyon aşılanan toplam nüfusun çok altında. Her ikisine baktığımızda aşı oranı daha yeni %15-16'lara çıktı. Oysa 50 olmadı olmuyor. Yani bu dil iyi aktarılmadı toplumda, bir zamanlama hatası yapıldı. İkincisi tutarlılık bakımından ciddi hatalar yapıldı. Yani uygulama bakımından geniş istisnalar ve imtiyazlar sağlandı. Yani kapanma var ama şunlar istisna, şunlar imtiyaz. Rol modeller çok yanlış davrandılar. Yani kapanma durumunda topluma, ki toplum kapanmalardan bir norm yaratması gerekiyordu. Yani biz duygusu, herkesin uyduğu, özellikle rol modellerinin uyduğu. Nasıl aşı başlarken önce politikacılar aşı oldu, bütün dünyada bir rol modeli oldu, bir norm yaratmaya çalıştı. Öyle bir şey beklenirken bu kapanmalara uyma konusunda bu olmadı. Bazı uygulamalara izin verildi, toplantılara bazılarına verilmedi. Şimdi de aynısını yaşıyoruz. Bazı mitinglere izin var, bazılarına yok. Yani siyasi kutuptan bağımsız olarak uygulama tutarlılığı bakımından ciddi istisnalar ve imtiyazlar hem toplumda norm oluşturmayı engelledi, hem de önlemlerin etkiliğine çok ciddi darbe vurdu. Bu çok ciddi bir konu tutarlılık konusunda. Öncelik konusunda topluma pandeminin öncelik olduğunu, sosyal sorun olarak diğer sorunların ondan sonra geldiğini, özellikle politik çatışmaların, politik sorunların sonra geldiği fikri verilmedi. Bu da norm yaratma konusunda, yani uyma normu, içselleştirme, uymaya motivasyon bakımından çok önemli olan sosyal norm bakımından bir risk yaratıyordu. Yani buradaki öncelik konusu, örneğin işte kapanma durumu ya da işte çok ciddi değişiklikler yapılacağı zaman yapılan basın toplantılarında bütün basın kuruluşları canlı yayına bağlı şekilde işte Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlerken uzun konuşma, politik konulara ayrılıp çok kısa bir miktar bu pandeminin işte işi önlemlere ayrıldı. Yani mesaj olarak, yani önceliğimiz diğerleri ama bunlarda yeni kararları aldık mesajı verildi. Yani bu ikili bir mesajdır aslında. Oysa yanında bilim kurulu sorumlusunun, üyelerinin ve Sağlık Bakanı'nın olduğu bir açıklama daha önemli olur ve öncelik bilgisi verildi. Dördüncü ve son bir konu, önemli konular dışında, bu hakkaniyet ve adil uygulama bakımında. Şimdi etki farklı, dezavantaj olanlar kapanmadan ve pandemiden çok olumsuz etkileniyorlar. Dolayısıyla çoğu ülke kapanma durumunda olumsuz etkisinin yüksek olacağı dezavantajlı gruplara ciddi bir sosyal ekonomik destek yaparak başlıyordu. Bu çok açık olmadı Türkiye'de. Uluslararası rakamlar da bu desteğin, özellikle günlük maaşla çalışanlar, dezavantajlılar, güvencesiz çalışanlar, işini kaybedenlere yönelik uyduğu konusundaki destek verilmedi. Şimdi sosyal psikolojik bakımdan baktığımızda bu tür kurallara uymak için bir yapabilirlik, kapasite gerekiyor. İki, fırsatların olması gerekiyor. Bundan motivasyon yaratıyor. Yani çok sayıda davranış değişimi modeli var bu konuda yapmış. Yani bu ülkelere uygun değil bu. Yani insanlara şu koşullarını sağlıyorum, yapacağımız da bu derseniz norm yaratma konusunda daha etkili olur. Yani burada yapılan hatalar nedeniyle Türkiye son zamanlar biraz kaotik yaşadı. Şimdi de aynı kaos biraz devam ediyor. Ama aşılanma biliyoruz %50'lere ulaştığında da bu sorun bitmeyecek aslında. Yani onu da konuşalım. Daha sonraki hayata geçiş konusunda da yanlış mesaj vermemek lazım insanlara. Yani pandemilerle karşı beklenti sonrasının da çok bir aktarılması ve anlatılması lazım. Anahtar konu sanırım burada güven. Yani güven inşa edildiğinde yönetenlere, uygulamaya, sosyal kurumlara güven yüksek olduğunda, ki çok araştırmalarda bunu gösteriyor, genellikle insanlar daha çabuk uyuyorlar, etki yüksek oluyor. Kolektif davranış, ortak davranış ve biz duygusu daha iyi yaratabiliyor. Güven bozulduğunda ise bunlar pek sağlanamıyor maalesef.
Şimdi tam ben de güven konusuna gelmek üzereydim zaten. Şimdi bu güven sarsıcı gelişmelerle ilgili bu son 1,5 yılda yaşadığımız o kadar çok örnek sayabilirim ki, yani programın süresi yetmez. Bir iki örnekle geçireyim. Mesela aşı konusunda güvensizlik yaratacak bir şey. Sürekli bizim tedarik edebildiğimiz ya da edebileceğimiz aşı miktarının değişmesi. Biz de yaptık, başkaları da yaptı bunun haberini. Yani çok farklı günlerde, çok farklı yapılan açıklamalarda şu kadar milyon, bu kadar milyon doz dendi. En sonunda hatta bir ara zannediyorum Şubat ayıydı. Sağlık Bakanı bundan sonra artık aldığımız bize gelen dozları sayısını açıklamayacağım demeye kadar vardı bu iş. Her neyse bir bu var. İki mesela şu çok yani travmatik kelimesini kullanayım mı karşımda bir psikoloji uzmanı varken bilmiyorum ama yanlışsam beni düzeltin. Şu çok travmatik oldu mesela bu kapanmada işte turistler denize girerken Türk vatandaşlarına Türk vatandaşı olduğu için ceza kesilmesi bu bana sorarsanız kişisel fikrim bir travma yarattı toplumda böyle aynen. Bir bu nasıl bir eşitsizlik böyle diyerek. Dediğim gibi örnekleri çok çoğaltabiliriz. Kongreler işte mesela geçen hafta sonu sizin de yayından önce konuşmanızdan anladım bir futbol takip eden birisiniz. Mesela işte birinci ligde iki takım Süper Lig'e yükseldi. Onların kutlamaları oldu mesela. Ve bunlara kimse müdahale etmedi. Vesaire vesaire. Bunları çoğaltabiliriz. Yani bu güven ilişkisi özellikle ve özellikle aşı anlamında kötü etkiliyor olmalı diye düşünüyorum. Olumsuz etkiliyor olmalı diye düşünüyorum.
Yani hakikaten bu güven çok önemli. Hep bu konuşuruz artık pelensek oldu. Yani en kıymetli sosyal sermayesi toplumların. Şimdi başkasına güven, kurumlara güven genelde dünyada bir düşme eğilimindeydi. Bu konuda çok sayıda uluslararası araştırma var işte. Güven araştırmaları. Dünya diğerleri araştırması bunu hep yapardı. Geçen gün kaybettik ondan alım. Englehart vefat etti. Bunu tüm dünyaya bunu tanıtan uluslararası güven indeksini. Birleşmiş Milletler'in Gallup'un. Yani genelde güven çok düşük ama büyük toplumsal farklar da var. Zaten biz maalesef son 10 yıldır başkasının özellikle dış grup üyelerine güven, kurumlara güven konusunda en sonda olan ülkelerdeyiz. 180 ülkeli araştırmalarda 160. Bu varken bir de bunun üzerine bunlar bindi. Yani zaten güvenmemeye meyilliyken bir de bunlar bindi. Şimdi güven ne yapmak lazım? Yani güveni kazanmadan bu olmuyor. Yani güveni kazandığınızda etkili önlem alabiliyorsunuz. Güveni kazanmak için de hep şunu gerekiyor. Yani politikacıların dili biraz ama diplomasında güven artırıcı önlemler ve adımlar olması gerekiyor. Yani toplumun bunu çok net görmesi gerekiyor. Güven artırıcı adımlar nedir? Bu COVID-19'a önlem ve aşı ve diğer konular. Yani bir tanesi artık bu evrensel bir şey. Kesinlikle saydamlık hesap verilebilirlik. Yani saydamlık en önemli güven kaynağı. Yani ne kadar çok veri konusunda diğer konuda saydam olursanız hala geçen Bilim Akademisi üyesi Hasan Yazıcı'nın çok güzel bir yazısı vardı. 8 konuda belirsizlikti. Hala çoğu rakam erişimimiz yok. Bilmiyoruz. Mesela demografik dağılımını COVID'de kaybolanların diğer bazı çoğunu bilmiyoruz. Yani verinin saydam olması zaten uzun süre pozitif vakaların açıklanmaması büyük bir eksiklikti ama onun üzerinde hala saydamlık yok. Bir de bir yanlış yapıldığında ya da uygulamanın etkisi görülmediğinde bunun politik sorumluluğunu ya da moral sorumluluğunun alınması gerekiyor ve bunun gereği yapılması gerekiyor. Bu beraber giden bir şey yani hesap verilebilirlikle saydamlık arttıkça ikisi de güven artıyor. Bu çok önemli. Yani bunların yanında yani bunlarla beraber giden çok önemli bir şey bu güven artırmak için kapsayıcılık. Yani siz işte belli şeyleri dışarıda bırakırsanız işte Adana Demirspor örneği ya da diğerinde olduğu gibi çok belirgin ama bütün toplumu kapsayan bir örnek bulunması lazım. Hatırlarsınız 2 ay önce Norveç Başbakanıydı galiba 10 kişiye 13 kişiyle bir toplantı yaptığı için polis ceza kesti ve bunun üzerine kendisi özür diledi biliyorsunuz. Yani bu çok önemli bir nokta. Yani herkes için geçerli bir kural, kapsayıcı bir kural dediğinizde daha etkili. Bütün toplumu kapsaması gerekiyor. Yani bütün sivil toplum örgütleri, tüm paydaşlar içinde olursa bu önlemlerde yapılan işlerde o zaman artıyor. Üçüncüsü kurumlara güven. Yani kurumlara güven konusunda bizde hala iyi bir artımız var bu konuda. Yani sağlık sistemine güven yüksek. Bana göre doktorlara, Sağlık Bakanlığı da yüksek. Hakta etkili de. Yani aşı bulunduğunda örneğin çok hızlı aşılama yapılabilir ama bu güvenin daha yaygınlaşması gerekiyor. Bunun bir son boyutu da bu güvensizlikle ilişkili olarak görüyorum ben genel olarak bu artmış olan siyasi kutuplaşmanın bir etkisi yaratıyor. Biraz önce iki webinarda çok güzel bir araştırma dinledik. Türkiye çapında bir örneklemle Bilkent Üniversitesi'nden İki araştırmacı Ayşe Nurdal ve Efe Tokdemir'in çalışmaları şunu gösteriyor. Yani eğer kurumlara güven çok düşükse aşı olmaya karşı tereddüt çok yüksek. Olmak istemiyor insanlar. Ve genellikle kutuplaşmış gruplarda, muhalif kutuplaşmış gruplarda güvensizlik yüksek olduğu için aşı karşıtlığı çok yüksek. Dolayısıyla bu aşı konusunu, COVID konusunu politik tartışmalardan koparacak bir atmosfer gerekiyor ki herkesin burada evrensel olarak hani bunun yararını görebilmesi gerekiyor. Bu iletişim dilinin aktarılması gerekiyor. Yani bu konularda yapılacaklar da genel sosyal psikolojik ilkeler çok belirleyici ve maalesef biz hep bunlara bakmadık. Biz hala şunları konuşuyoruz. İşte şu kadar aşı geldi, gelmedi, rakam tuttu, tutmadı. Oysa hem COVID'den korunma hem aşıyı kabul edip olma ikisi de bir davranış değişimi gerekiyor. Yani içeriden gelen bir yanlışla motivasyonla bunu anlamak, gereğini yapmak, aşı olduğunda kendisini başkasını koruduğuna inanmak, güvenmek gerekiyor. Ve bunların hepsi bir psikolojik bir durum. Şöyle düşün, bak hiç düşünmedik biz. Neden kapanmadan etkili önlem alamıyoruz? Örneğin bugün 60 binlerden 14 binlere düştü. Değil mi? Kapanma işte Nisan sonunda olmuştu. 29 Nisan'da olmuştu. Bugün daha işte 13 gün oldu. Gayet iyi bir etki alındı diye düşünelim. Peki kapanmadan niye olmuyor bu? Yani neden insanları aktarıp da açık havada risk az, kapalı da çok yüksek. Mutlaka havalandırmanız gerekiyor. Evi ventilasyon çok önemli. Yani bu bilgileri aktarıp insanlara inandırıp bireysel kararlara niye aldıramıyoruz bunu? Bunu aldıranlar oldular bazı ülkelerde. Yani kapanmadan etkili önlem alabilirdik biz aslında. Şimdi bu soru sorulmuyor dikkat ederseniz toplumda. Yani ben öyle bir norm yaratırım, öyle bir güven yaratırım, öyle bir sağlık bilgisi, bilimsel okuma okuryazarlık, sağlık okuryazarlık bilgisini her düzeyde aktarırım ki insanlar kendi motivasyonlarıyla bunu yaparlar, yapabileceklerine inanırlar fikrini. Niye yaratamıyoruz? Neden bu iklimi, atmosferi oluşturamıyoruz? Yani mutlaka yukarıdan aşağıya bir korku, bir baskı, bir kapatma mı gelmeli? Ki kapatmanın zaman olsa konuşuruz. Psikolojik etkisi çok yüksek. Yani çok olumsuz psikolojik sonuçlar oluyor. Bu tür kapanmalar oldu. Özellikle gençlere, özellikle bazı gruplar üzerinde. Yani niye bunu yapmadan yapamıyoruz? Ki daha sonraki çok ihtiyacımız olacak bunlara belki de. Çok uzattım ben bu kısmı Murat Bey. O yüzden duruyorum.
Yok. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık diyelim. Şimdi şöyle bir soru da takılıyor insanın aklına. Bir kere onu sormadan önce şunu sorayım. Siz yarın bir gün işte 3 ay sonra, 5 ay sonra her neyse bu salgın hem Türkiye'de hem dünyada diyelim ki bir şekilde ortadan kalktı, açıklandı. Biz eski hayatımıza geri dönebilecek miyiz her anlamda? Sizin bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Bir de eski hayatımıza ne zaman döneceğiz sorusu bir psikolog, uzman bir bu konuda uzman birisi olarak doğru bir soru mu?
Bence yani bu çok önemli bir soru sordunuz. En azından oradan başlayalım. Şimdi aslında bu soru doğru mu sorusu daha iyi bir soru. Bence şöyle, şimdi bilim insanlarına baktığımızda şöyle bir şey var. Şimdi biz diyelim ki aşıda %60-70'lere ulaştık. Etkili aşıları da kullandık. Genel sürü bağışıklığına aşıyla ulaştık diyelim. Bu her şeyin eskisi anlamına geliyor mu? Bu bilimsel olarak gelmiyor bir kere. Yani bunun bir sürü önlem devam etmesi gerekiyor. İkincisi, belki daha önemli sorun şu. Şimdi belki de çoğu bilim insanının söylediği bir risk var. Belki de pandemiler dönemine girdik. İklim değişimiyle ilişkili olduğunu, iklim krizinin bunu tetikleyebileceğini ilişkin çok güçlü emareler var şu anda. Dolayısıyla sorunun şu olması gerekiyor. Aynı depremde de sorduğumuz gibi pandemiye karşı dirençli, dayanıklı toplumlar yaratabilecek miyiz sorusu daha doğrusu. Yani bitti, eskisi bir yaşam dersek benzer bir durum olduğunda aynı riskler alacağız demektir. Yani bugün itibariyle aslında 3 milyon 350 bin kişi dünyada hayatını kaybetti. Bu İspanyol gribine baktığımızda büyük başarı. Yani bir sürü bakımdan benzer bir gripti, benzer bir salgın, büyük başarı bilim sayesinde bir sürü. Ama yine de yeni bir çağa giriyorsak eskisi olmayacak. Zaten olmasa bile pandemi yaşadıklarımız nedeniyle bu dönemdeki bazı değişimler nedeniyle bir sürü şey, başta iş hayatı, ekonomi gibi değişecek doğası gereği. Dolayısıyla pandemi sonrası hayata uyumlu toplumlar oluşturabilir miyiz? Bunun mekanizması nedir sorusu daha doğru. Normal hayata geçişten kastettiğimiz bitti, eskisi gibi ise kısmen olacak muhtemelen o. Yani kısmen siz de başta söylediniz, yani bu yılın sonunda, gelecek yılın başında, çünkü çoğu ülkede iyi emarlığı var. Yani aslında da büyük bir üretim patlaması olacağı anlaşılıyor. Yeni şeyler diyor. Bu çok iyi bir gelişme. Dünyada özellikle adil aşı uygulaması gerçekleşir, dezavantajlı ülkeler de aşıya erişirse, özellikle Afrika, Latin Amerika ve Büyük Asya, özellikle Hindistan çok kritik tabii ki, ulaşırsa ve onlar da etkili bir yöntemle %60-70'lere ulaşırsa, bence pandeminin fiziksel riski azalacak görece. Ama bitti anlamına gelmeyecek. Bir, ikincisi dayanıklı mıyız değil miyiz? Önemli. Dolayısıyla bence buradaki soru şu olması gerekiyor burada. Yani biz nasıl pandemilere dayanıklı toplum olabiliriz? Nasıl Marmara depreminden sonra depreme dayanıklı bina ve insan konuşmuşsak ve bunun doğru olduğunu, bu olduğunda biz İstanbul depreminden korkmayacağımıza inanıyorsak, neden şimdi deprem korkumuz var hala? Çünkü hala depreme dayanıklı bir toplum ve inşaat sistemimiz yok. O yüzden var. Aynı şey burada da geçerli. Dolayısıyla pandemiye direnişli, kendi iş motivasyonuyla toplumsal kolektif uyumu yüksek ve toplumsal psikolojiyi, sosyal psikolojiyi iyi anlayan, hızlı sosyal norm oluşturabilen, sosyal normların değerlere dönüştürebilen, kapsayıcı uyumlu toplumlar olabilecek miyiz sorusunu sormamız gerekiyor. Bunu olabiliriz. Ve bu konuda bilimlerin ittifakı çok gerekiyor. Yani bu, artık bunu da çok iyi öğrendik burada. Çok hızlı bir bilimsel üretim oldu biliyorsunuz bütün alanlarda. Bilim insanlarının bir araya gelip bu konuda daha etkin önlemler alması gerekiyor. Ama burada sizin de biraz önceki sorunuz da vardı, bu Dışişleri Bakanımızın talihsiz beyanı sonucunda dışlanmışlık duygusu. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi biz pandemiden çok korkuyoruz. Yalnızlık duygusu çok artmış. Depresyon, kaygı belirtileri inanılmaz en yüksek döneminde. Evet, çok sayıda araştırmalar var ve diyor ki size birisi, turistler gelsin diye ben size aşılarım diyor. Şimdi bunu kastetmedi muhtemelen. Yani yanlış bir iletişim olduğuna inanıyorum ama bu çok bir dışlanmışlık duygusu. Oysa bunu yapacak tamamen kapsayıcılık. Herkes çemberin içinde. Hep aynı gemideyiz. Yani hep farklı ülkelerde aynı gemilerdeyiz aslında. Aynı yöne gidiyoruz mesajı. Bunu Susan Mickey söylemişti. Uluslararası Savaş Ödülü'nü alan. Yani çok doğru bir tespit. Yani buraya gitmesen, böyle gittiğinde aslında şöyle bir etki de var. Tetikleyici olarak iyiye doğru yönetiyor dünyayı da. Bunun da işaretleri var. Yani küresel bir kriz herkesi etkilediği için düşmanlıkları azaltan, daha barışçı, belki de bu sayede iklim krizinin riskini de anlayan, bu bilgiyi aktarabilen bir topluma ulaşabilecek. Dolayısıyla içeri alma, kötü hissettirme, herkesi koruyucu bir politikayla, uygulamayla ancak buraya ulaşabilecek.
Peki başka bir konuya geçeyim. Şimdi hep okuyoruz, görüyoruz. Kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiği konusunda salgından ve işte kapanmadan, her neyse önlemlerden, şundan bundan diyelim. Birinci, sizin elinizde böyle bir veri var mı? Ya da kişisel olarak gözleminiz var mı? Ve bu konuda ne söylemek istersiniz? Böyle mi bu gerçekten? Böyleyse bunu aşmak için ne yapmalı acaba?
Çok sayıda veri var. Yani dünyada zaten çok hızlı bir veri üretimi oldu bu dönemde. Türkiye'de de iyi işler yapıldı. Hemen onu da söyleyeyim. TÜBİTAK çok hızlı bir şeyle 6 aylık programları destekledi ve çok sayıda proje yapıldı bu 6 ay içerisinde. Geçen yıl Haziran'dan başlayan, Mayıs'tan başlayan çoğu, oradan çok veri geldi. Bir bilgi şu, bu zaten genelde böyledir. Yani genellikle psikolojik etki, özellikle depresyon, kaygı bozuklukları ve benzeri etkiler de belirgin bir dünyada cinsiyet farkı var. Yani kadınların hep yüksektir. Hem genel eğilim yüksektir, hem de klinik eğilim yüksektir. İkisi ayrılırlar psikologlar genelde. Genel eğilimde işte örneğin bile Dünya Sağlık Teşkilatı rakamlarına göre genel depresyon yatkınlığı Türkiye'de de öyle. İşte kadınlarda %16-18 iken erkekler %10-12 idi. Bu geçen yılın başında çok büyük bir zirve yaptı önce ve kadınlara daha yüksek arttı doğal olarak. Yani kendi eğiliminde yüksek arttı. Takip çalışmalarında var. Bir tanesi geçen yeni yayınlandı. Temsili bir çalışma değil ama çok geniş bir örneklemle Veysel Bozkurt geçen yılın Nisan'ıyla bu yılın Nisan'ını karşılaştıran 9000 küsur örneklemle bir çalışma yaptı. Orada da aynı sonuçları var. Türkiye'de şöyle, başkan da araştırmaları var. Tüm dünyada onu şunu söylüyorum. Geçen seneki durumla doğası gereği risk algısı düştüğü için biraz azaldı. Yani önde 40-45'lerde görünürken bu psikolojik rahatsızlıklar 30'lara çekildi. Ama Türkiye'de pek o kadar düşmemiş görünüyor. Bana çarpıcı geldi bu. Daha yüksek. Kadınlarda daha belirgin yüksek. Çünkü kadınların çifte rolü, çifte şapkası, kapanmadan daha olumsuz etkilenmesi, sosyal destek ağlarına erişiminin azalması ki çok önemli kadınlar için etkiledi muhtemelen. Bunlar benim yorumlarım ama net bulgu olarak kadınlar da etkinin ve gençler de özellikle 25 yaş altı gençlerde de daha yüksek olduğunu araştırmalar gösteriyor. Çarpıcı bir bulgu ki bu bana göre çok ciddi alınması gereken bulgu. Yalnızlık duygusunda geçen yılla bu yıla çok büyük bir fark var. Bu da belki sizin biraz önce yorumunuzla ilişkili bir konu. Yani geçen sene Nisan'da, Mayıs'ta hakikaten bitecek beklentisi vardı. Özellikle gençlerde, sosyalliğe çok ihtiyacı olanlarda, akran ilişkilerin önemli olduğu gruplarda tamam ya dayanıyoruz böyle ama şeydir yani okullar, üniversiteler inanın gençler için eğitim yeri değil. Önce sosyalleşme yeridir. Çok doğal olarak öyledir ve oradan da çok şey öğrenilir. Yani bunu yanlış olduğunu söylemiyorum. Doğası ve doğruluğu oradadır. Bir hayal kırıklığı yarattı muhtemelen hepsinde. Uzaması sonucunda özellikle yalnızlık duygusunda belirgin bir artış var. Yani %27'lerdeyken geçen sene Veysel Hoca'nınkinde %48'lere galiba öyle bir yükselme var. Tam rakam atamadım ama bayağı bir iki katından fazla bir artış vardı. Bu ilginç dışarıda da böyle. Yani bu kadar yüksek değil. Ülkeler arası farklılıklar var. Geçen Gallup da yayınladı bir tane, birkaç tane. Dünya Sağlık Teşkilatı kadar takip ediyor bunları. Bunlara baktığımızda da yani yalnızlık duygusunun artması riskli. Çünkü yakınlık aslında çok koruyucu. Hem psikolojik sağlığı hem fiziksel sağlığı. Kaplan-Meier hastalıklarından bir hastalığa kadar yakınlık sosyal destek koruyor. Yani çok sayıda epidemiolojik çalışma var, halk sağlığı çalışması, sağlık psikolojisi çalışmaları var. Dolayısıyla bunlar da görünmeyen riskler. Son bir şey söylüyorum, çok uzattım bu kısmı. Yeni bir bulgu da şunu gösteriyor, bu çok önemli. Covid'i ağır atlatan hastalarda ki takip çalışması, bir tane Nature Human Behavior'da yayınlandı birkaç hafta önce, çok çarpıcıydı. Dünya çok ses getirdi. Belirgin olarak bazı psikiyatrik rahatsızlıkların ve nörolojik rahatsızlıkların yaygın olduğu, anlamlı olduğu bir grupta ki çok kontrollü bir çalışma, çok bilimsel kalite yüksek bir çalışma. Özellikle en yüksek etkinin de kaygı bozukluklarında, uyku sorunlarında ve depresyonda olduğu 30'lar civarında geçirenlerde. Bu da yeni bir sağlık sistemi yük aslında. Yani geçiren, iyileşenlerde psikolojik rahatsızlık ve nörolojik rahatsızlıklar yüksek.
Uyku bozukluğu. Türkiye ile ilgili bir veri var mı bu konuda? Yani
Türkiye'de değil, bu Amerika'da yapılmış 600 bin kişinin takibinden kontrollü, yani ciddi geçiren, az geçiren ve bir sürü şeyin kontrollü bir çalışma. Bunu birkaç yerde anlatıldı, yayınlandı ama bu bence çok okunması gereken bir çalışma. Türkiye'de benim bildiğim yok yani atlamış ama Türkiye, ama Türkiye'de şunlar olduğunu söylüyor Murat Bey. Aile içi çatışmasına ilişkin çok çalışma yapıldı. Aile, iş yaşam dengesine ilişkin benim meslektaşlarım Sabancı Üniversitesi'nden biliyorum projeler yaptılar. Onların bulguları var. Hepsinde kadınlar dezavantajlı durumda. İş güvencesizliği yaşayanlarda, işsizlerde artı etki var. Zaten onlarda yüksek psikolojik etki. Pandemiyle tetiklendi bu etki. Daha da yüksek olmaya başladı. Bunun üzerine Türkiye temsil verilerinde bu rakamlar var.
Belki detay bir soru olacak ama şunu yani siz anlatınca merak ettim sadece. Bu hastalığı ağır geçirenlerdeki depresyon durumu herhangi bir hastalığı ağır geçirmekten kaynaklı psikolojik bir şey olarak mı ortaya çıkıyor? Yoksa hani o koronavirüs nedeniyle biyolojik, fizyolojik, nörolojik bir şey mi gerçekten?
Çok güzel bir soru. Ona tam cevap veremeyeceğim ama o çalışma şu var. Bu giriş etkisini bizim baseline'imi kontrol ettikten sonra, yani insanların oraya geldiğindeki psikolojik depresyon düzeyinin üzerine eklenmiş bir etki. Yani o vardı zaten, bu artırdı değil, onun ötesinde. Yani bu hastalıkla ilişkili olduğuna ilişkin işaretler veriyor ama bunun fizyolojik mekanizması bilinmiyor tabii ki, açıklanmadı. Yani virüs doğrudan ama birkaç tane de mesela etkisi yüksek değil, %1,5 4 arasında değişim, nörolojik hastalıklar var. Demans gibi, Alzheimer's gibi bazı konularda ciddi artış yol açıyor. Çünkü yaşlı grubu daha çok vurduğu için. Burada aynı soru sorulabilir. Yani nörolojik hasar var ama nörolojik hasarda istatistiksel olarak manidar düzeyde anlamlı küçük etkiler var ama anlamlı. Yani buradan kaynaklandığını söylediğim nedensel etki demektir bu. Ama en yüksek etki orada benim işte 14 tane şey var hatırladığım kadarıyla. En yüksek etki psikiyatrik onların deyimi psikiyatrik rahatsızlıklarda görünüyor burada. Ama o sorunun tam cevabını veremem ama büyük ihtimalle biyolojik olmayabilir de. Yani virüsün kendisinin bıraktığı bir tahribat yapıyor mu? O biraz daha sağlık bilimcilerinin yaptığımız bir soru.
Bunu ölçmek için biraz daha zaman lazım herhalde. Şimdi yavaş yavaş süremiz daralıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün yayın üzerinde düşünüyordum. Şöyle bir şey aklıma geldi. Bu kişisel bir şey de olabilir. Yani bunu genele teşmil etmek doğru olmayabilir. Sadece kendimden böyle biraz düşünürken. Acaba biz bu salgın durumunu hani en başta konuştuk ya yani biz 2-3 ayda geçer diye bekliyorduk. Neredeyse 1,5 yıl olacak. Belki 2 yılı bulacak. Bir dördüncü dalganın gelmeyeceğini kimse garanti edemez herhalde. Her neyse inşallah gelmez. Ama bu süreç uzayacak. Uzadıkça psikolojik olarak hem bireysel hem toplumsal olarak psikolojik açıdan biz bunu normalleştiriyor muyuz? Yani artık bu normal bir şey mi olarak mı algılanmaya başlıyor? Çünkü mesela kişisel bir tecrübeden hareket ettim dedim ya bana şey gibi gelmeye başladı. Ben artık biz daha önce ne yapıyorduk ya falan böyle tam hatırlamamaya başladım. Yani sanki hep önceden de biz böyle gibiydik gibi gelmeye başladı zaman ilerledikçe. Acaba böyle mi olur yoksa normalleşmek bir yana daha da süre geçtikçe uzadıkça bu hem bireysel hem toplumsal psikolojiyi olumsuz mu etkiliyor?
Çok güzel bir gözlem aslında. Şimdi aslında ikili bir etki var. İkisi de psikolojik dinamiklere dayanıyor. Şimdi bu kanıksama dediğimiz etki risk algısıyla ilgili bir etki. Şimdi risk algısı, bunu çok konuştuk da yazdık da. Risk algısı doğal olarak çok yüksek olamaz uzun süre. Yani hep şöyle düşünün yani hep yüksek korku altı yaşayamayız. Yani bunu beden kabul etmiyor zaten. Dolayısıyla yani belirsizlik devam etse bile risk algısı düşüyor insanların. Yani şöyle düşünün, yani hep örneğe veririm ben. Geçen sene Nisan'da, Mayıs'ta yani insanlar o kadar kaygılıydı ki eve getirdiği her şeyi deterjanla yıkıyordu. Dokunmaktan korkuyordu. Hiçbiri yok şu an dikkat ederseniz. Yani en uyanlarda, en bilinçli diyelim, hiçbirimiz yok. Daha iyi anlıyoruz. Yani risk düştü. Yani virüs bana bulaşacak korkusu azalıyor. Bu kanıksama aslında bir yönüyle sağlıklı. Çünkü kaygıyı görece azalttığı için bizim işlevselliğimizi artırıyor. Yani işimize gücümüze konsantre olabiliyoruz. Diğer şeyler var ama diğer taraftan da uzadıkça tükenmişlik duygusu artıyor. İşte bu tükenmişlik psikolojik rahatsızlıklarla ilgili bir duygu. Şimdi tükenmişlikle kanıksanma bir araya geldiğinde tehlikeli bir şey aslında. Çünkü en önemli bir şey ortadan kaldırıyor. Biliyor musunuz ki bu bence çok önemli. Bu araştırmalarda bulunmuş bir şey. Kontrol duygusunu yitirme duygusu. Yani artık kendi yaşamım, kendi davranışlarım, kendimin elimden kayıp gidiyor duygusu. Bu çok tehlikeli. Geçen galiba Veysel Hoca'nın varisinde de vardı. Kontrol duygumu yitirmede bir artış var. Böyle psikolojik otopiyodur. Çünkü algılanan kontrol, bazen biz buna kontrol illüzyonu deriz. Çok sağlıklı psikolojik özellik. İyimserlik de bununla ilişkili bir şeydir. Yani ben bir şekilde hallederim duygusu. Kontrol duygusu gidiyor. Bu riskli bir durum burada kaynaklanıyor. Kontrol giderse uyumaya ilişkin şey de artar. Yani uyusam ne olacak ya? Zaten bir şey olmuyor gibi bir bek. O yüzden bu kritik bir durum. Yönetenlerin geçiş aşamasını ayarlaması lazım konuştuğumuz. Yani aşı aşamasındaki riskler. Aşı bittikten sonra riskler konusunda çok görünür, somut, herkesin anlayacağı yaşam nasıl olabilecek, neyi olacağımız göstermesi lazım. Yani öngörülebilirliği artırarak kontrol duygusunu yükseltmesi lazım. Anlatabildim mi bilmiyorum psikolojik olarak. Çünkü ikisinin de dayandığı mekanizma kontrol duygusuna dayandığı için buna ilişkin politikalar, sağlık çalışmaları, kampanyalar, önleyici hizmetlerin yapılması lazım. Kontrol kaybolduğunda güven gibi bir şey bu. İnsanları bir şey yapmaya çok zor motive edersiniz. hem günlük hayatında hem de kolektif davranışlarda.
Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir dileğim var. Sizinle ilk yaptığımız yayın koronavirüsten önceydi. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam eğer 2 veya 3 yayın daha bunun dışında yapmış olmamız lazım. Onlar koronavirüs salgını ile ilgiliydi. Umuyorum ilerleyen zamanlarda sizinle koronavirüs salgını dışında başka konularda
çok isterim inşallah.
Biz de çok istiyoruz. Sizin de istediğinizi tahmin ediyorum. Herkes istiyordur herhalde. 1,5 yıla yaklaştı dediğim gibi. Evet. Gerçekten herkeste bir tükenmişlik var.
Evet, evet.
Umarım dediğim gibi başka konuları da konuşmak nasip olur ilerleyen zamanlarda. Çok teşekkür ediyoruz.
Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi bayramlar diliyorum şimdiden size ve herkese.
Size de iyi bayramlar diliyoruz. İzleyicilerimize de şimdiden iyi bayramlar dileyelim. Daha bir gün daha var ama olsun. Meraklısına bilim haftaya bayramdan sonra yayınlanacak bir dahaki bölümü. Hocaya, Nebi İsmer Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
İyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.